Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimizi devam edeceğiz. Yine özellikle Ramazan'la ilgili, oruçla ilgili bir takım sorular ulaştı. Bir kardeşim, hocam diyor, Ramazan ayının ve orucun faziletiyle ilgili diyor. Ayet-i Kerim, hadis-i şeriflerde neler buyurulmuş? Sevabı konusunda Allah Resulü'nün buyurduğu hadis-i şerifler var mı diye soruyor. Şimdi elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle Ramazan ayı ile ilgili olarak şöyle buyurduğunu kaynaklarda görüyoruz. Men sâme Ramazan'ı imanen ve aktisaben gufre lehu ma takaddeme min zenbi hadis-i şerifinde kim Ramazan ayını oruçla geçirirse bir ay Ramazan imanen ve aktisaben yalnız iman ederek ve Allah'tan sevabını umarak, bekleyerek, kararlı bir şekilde orucunu ihlasla tutmuşsa gufre lehu ma takaddeme min zenbi geçmiş günahları mağfiret olunur buyuruluyor. Yani bir ay düzgün oruç tutan kardeşimizin geçmiş günahları mağfiret olunur. Silinir, temizlenir manasında. Ramazanın sonunda temizlenmiş olur. Demek ki özel bir dua etmese bile sadece oruç tutması, Ramazan ayını değerlendirmesi kendiliğinden bu günahların temizlenmesine de vesile oluyor, sebep oluyor. Yeter ki ihlasla orucunu tutmuş olsun. Yine mesela başka bir hadis-i şerifte Es-sâmu nisfü sabr buyruluyor. Oruç sabrın yarısıdır. Yani insanı sabırlı olmaya alıştıran en önemli eğitici ibadetlerden birisi oruçtur. İnsanı sabra alıştırır. Akşama kadar su içmek istiyorsunuz, içmiyorsunuz yani, sabrediyorsunuz. Yemek canınız istiyor, acıkıyorsunuz, sabrediyorsunuz. Güç kazanıyorsunuz. Hanımınıza, eşinize yaklaşmak istiyorsunuz, engel var, yaklaşmıyorsunuz, sabrediyorsunuz. Ve birçok konularda elimize, dilimize mani oluyoruz ayrıca. Diğer günlerde engel olmak lazım ama Ramazan'da daha da dikkatli olmak gerekiyor ayrıca. Yani dilimize hakim olarak başkalarına kötü söz söyleme, ağır söz söyleme, kalp kırma konularında çok daha hassas oluyoruz. Elimize sahip oluyoruz, daha dikkatli oluyoruz kazanç konusunda, helallara yönelme anlamında. Ve dolayısıyla elimize, dilimize, belimize mani olarak ya da buralardan haramların ve mekruhların işlenmesine engel olmak yoluyla sürekli sabra alışma eğitimi yapıyoruz bir ay süreyle. Ve bu da bir çeşit sabır yeteneğimizin yarısını teşkil ediyor. Yani sabrın yarısını biz sadece oruçtan temin ederiz. Diğer yarısını da başka şekildeki amellerimizden kazanabiliriz buyruluyor. Yine mesela aslında her hayırlı amele 10 kat ecir verildiği, işlenen günahlara bir kat, sadece bir katının verildiği ile ilgili ayet-i kerime var bildiğimiz gibi. Bu ayet-i kerime de şöyle buyuruyor. En'am suresi 160. ayet oluyor. Men ce'e bil hasenet felehu aşru emthalihe. Kim bir iyilik yaparsa, iyilikle gelirse yarın kıyamet gününe haseneyle felehu aşru emthalihe. Onun 10 katı vardır. Onun benzerinin 10 katı vardır. Yani yapılan haseneler, iyilikler 10'a katlanır ayet-i kerimeye göre. Ve men ce'e bis seyyiati, kim de bir kötülükle gelirse, bir kötü amel işlemiş olarak, kötü amel getirirse, felâ yüczâ illâ mislihâ, sadece misli kadar karşılık bulur, verilir. Yani günahlarda katlanma olmuyor. Hasenelerde, güzel amellerde ise 10 katı ecir verileceği ayet-i kerimede bildiriliyor. Bu genel kural. Şimdi bunun ötesinde bir de 700 katına kadar, hatta oruçta daha da fazlası verilmek üzere ecir verileceği yolunda mükafat vaatleri var. Mesela Bakara suresi 261. ayet-i kerimede şöyle bir örnek veriliyor. İnnestağfirullah. Metle cünifikun emmelhum fî sebillahi. Allah yoluna mallarını infak edenlerin benzeri şudur buyuruyor Cenab-ı Hak. Kemetle habbetin enbetet seb'a senabile fî külü sümbületün mi'etü habbetin. Şimdi 7 buğday ekiyoruz. 7 adet başak meydana geliyor. Fakat her bir başakta 100 adet buğday tanesi meydana geliyor. Dolayısıyla 700 adet buğday tanesi. Bir tek buğdayı ekiyoruz aslında. 7 başak meydana geliyor. Her bir başakta 100 adet buğday olunca 700 adet buğday meydana geliyor. Bir tek buğdaydan 7 başak meydana geliyor. Her başakta 100'er buğdaydan toplam 700 kat buğday elde etmiş oluyoruz. Bunu anlamış oluyor. Bir ton buğday tohumu ektik diyelim. 700 ton buğday hasat etmek anlamında bunu bir işaret olarak da düşünebiliriz. Bereket anlamında. Şimdi dolayısıyla işte hayra sanat yapanların buyuruyor Cenab-ı Hak infakları bu şekilde değerlendirilir. 700 kata kadar ecir verilir. Oruç ise ayrıca zikredilmiş bir hadis-i kutsi'de hatta Cenab-ı Hak oruç benim içindir. Onun mükafatını da ancak ben veririm, ben vereceğim bildiriyor oruçla alakalı. Ve buna sınır da getirilmiyor. Yani 700 katın da üzerinde oruca ecir verilebileceğine hadis-i kutsi'de işaret edilmiş. Bu da gösteriyor ki gerçekten orucun ecri diğer ibadetlere göre çok daha fazla oluyor. Yine mesela oruç tutanlarla ilgili kolaylık olan başka bir konu Enes bin Malik radıyallahu anh'ten gelen bir hadis-i şerifte Kadir Resulullah Resulullah Aleyhisselam şöyle buyuruyor. İnnallaha veda lil musafiri es-savme ve şatra salat buyuruyor. Allah misafir için orucu kaldırdı. Yani oruç tutmama ruhsatı verdi yolcu için. Ve şatra salati namazı da yarıya düşürdü. Yani öğlen, ikindi ve yatsı namazlarının farzlarını ikiye düşürdü yolcular için. Vanil hubla vel murdi. Ayrıca hamile ve çocuk emziren hanımlar için de ruhsat verdi. Onlar için de Ramazan ayını oruç tutmama hakkını verdi. Tabi bunun sebebi şu oluyor. Eğer hamile bir hanımefendi oruç tutarsa Ramazan gününde bebeğin zarar görme ihtimali varsa, sağlık açısından sorunlar yaşayacaksa bunu hissedebilir. Oruç tutma hakkı, tutmama hakkı oluyor Ramazan günü. Tabi daha sonra kaza edecek Hanefi mezhebine göre. Veya çocuk emzirme döneminde olan doğum olmuş. 5-10 gün sonra Ramazan girmiş mesela. Çocuk emziriyor hanımefendi. Oruç tutarsa sütü kesilecek veya azalacak. Veya kendisi de zaafa uğrayacak bu sebeple. Dolayısıyla çocuğu emzirdiği sürece ki 2 yıla kadar emzirebiliyor bildiğimiz gibi. Hatta İmam-ı Azam'a göre 2,5 yıla kadar çocuk emzirilebiliyor. Tabi şimdiki tıp bilimi en az 6 ay diyorlar. 6 ay geçtikten sonra sütten ayrılmasına da bir engel yok. Çünkü ayet-i kerimede bildiğimiz gibi şöyle buyuruyor. Nesabına vel validat yurdene evladehne havleni kamileyni. Anneler çocuklarını tam 2 yıl süreyle emzirirler veya emzirsinler diye ayet-i kerimede 2 yıla işaret edilmiş. Başka bir ayet-i kerimede nesabına ve hamluhu efsalü selasüne şehran ayet-i kerimesi var. Kadınların hamilelik dönemi ve fısaluhu ve süt çocuğunu sütten ayırma süresi selasüne şehran 30 aydır buyuruyor Cenab-ı Hak. 30 ayda 2,5 yıl ediyor. Dolayısıyla İmam-ı Azam burada hamilelik süresi 2,5 yıla kadar uzayabilir. Çocuğu emzirme süresi de 2,5 yıla kadar olabilir şeklinde bu ayet-i kerime esas almış ve diğer ayet-i kerimeyi bu ayetin tefsir ettiğini, 2 yılla ilgili ayeti tefsir ettiğini Ebu Hanife kabul etmiş. Fakat diğer imamen ve diğer mezhep imamları buradaki hamilelik ve sütten ayrılma süresi toplam olarak 30 aydır, 2,5 yıldır şeklinde ayet-i kerimeyi değerlendirmişler. Yani hamilelik süresi artı süt emzirme süresi. Toplam 2,5 yıl. O zaman 6 ay demişler asgari hamilelik süresidir. Yani bir kadının doğum yaptığı zaman çocuğun yaşayabilmesi için en az 6 ay geçmesi gerekiyor bilindiği gibi. Yani 6 aydan önce 5 aylık, 4 aylık doğum olursa çocuk yaşamıyor şu anda. Tıp biliminde aşağı yukarı söylediği bu. En az 6 aydan sonra doğum olması gerekiyor çocuğun yaşayabilmesi için. O yüzden asgari demişler hamilelik süresi 6 aydır. Azami süre için belirli bir süre tayin edilmemiş. Dolayısıyla 2,5 yıl olur. Daha uzun süre olabilir. Bazı kabirlerde varmış. Çok uzun süre hamile kalan bayanlar. Hamileliği süren, süresi uzayanlar. Dolayısıyla sürenin sonu ile ilgili sınır getirilmemiş. Genelde 9-9,5 ay aralarında doğum olur ama ortalama bu bazen daha da uzayabilir diye değerlendiriliyor. Ama en az 6 ay geçtikten sonra doğan çocuk yaşar ama küvezde ama daha sonra sağlığını tamamlar, hayatını devam ettirebilir diye kabul edilmiş. Ancak bu arada özellikle günümüzde hanımların orucuyla alakalı ilgili olmak üzere bazı tartışılan konular da oluyor. Mesela adetli hanımların özellikle Ramazan gününde oruç tutmaları konusunda bazıları efendim niye oruç tutmasın? Kur'an-ı Kerim'de açıkça adetli hanımlar oruç tutamaz, namaz kılamaz diye bir ayet yok gibi tabii sözler söylüyorlar. Bakıyorsunuz çeşitli Ramazanlarda bunlar tartışılabiliyor. Tabii bunu Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman adetli hanımlarla ilgili bazı ayet-i kerimeler var. Mesela şöyle bulunmuş bir ayet-i kerimede. Ve esneneki anil mehayyadı. Ey Habibim sana adetli hanımların durumunu sorarlar. Onlarla ilgili hükmü sorarlar yani. Kul hü eden fe'tezünüse fil mehayyid. Kul hü eden. Bu durum yani hanımların adetli oluşu hanımlar için bir ezadır. Yani onlara sıkıntı veren bir durumdur. Fe'tezünüse fil mehayyid. Adetli günlerinde hanımlarınızdan ayrı durunuz. Yani cinsel ilişkiye girmeyiniz. Bir defa burada bir yasak getirilmiş. O günlerde hanımlarınızdan ayrı kalınız. Ondan sonra feizate tahirne fe'tuhunne min haytü emrekumullah. Ancak onlar adetini tamamlayıp temizlenince onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşabilirsiniz buyurulmuş ayet-i kerimenin devamında. Şimdi feizate tahirne onlar temizlenince ifadesini yine İslam alimleri İki türlü yorumlamışlar. Bir kısmı adet günleri sona erince hükmen temizlenmiş sayılır ve cinsel ilişki olabilir demiş. Bir kısmı tetahhur aynı zamanda boy abdesti almasını da gerektirir demişler. Adeti sona erecek, boy abdesti alacak, ondan sonra kocasıyla bir araya gelebilir şeklinde yorumlayan da olmuş. Fakat bizim Hanefi mezhebinde adetin sona ermesi yeterli görülmüş. Yani ayet-i kerimeyi o şekilde tefsir etme imkanı da söz konusu oluyor. Yani dolayısıyla bu ayet-i kerime ve devamında doğrudan doğruya oruçla alakalı bir hüküm yok. Ondan sonra namaz kılar kılmazla ilgili bir açıklama yok ama Peygamber Efendimizin tabii ki uygulamaları var. Hadis-i şeriflerde bu konulara açıklık getirilmiş. Ve sahabe hanımlarının, Hazreti Ayşe'nin, Allah Resulü'nün diğer eşlerinin bizzat Peygamber Efendimiz'den işiterek yaptığı uygulamalar var. Kur'an-ı Kerim'le sünnet bir araya geldiği zaman İslam yaşanır, uygulanır hale geliyor. Sadece biz Kur'an-ı Kerim'e bakarak bir sonuca varalım dersek, bazı konularda hadisi devreye sokmazsak amel edecek derecede bilgi Kur'an-ı Kerim'de bulamayız. Dolayısıyla o bilgiler bize sünnette verilir ve sünnetle Kur'an birleştiği zaman İslam mükemmel olarak yaşanır. Çünkü ayet-i kerimelerde mesela ya lüdem etiullah ve etur rasulü ve emri mümkün buyurulmuş mesela. Ey iman edenler etiullah Allah'a itaat ediniz ve etur rasule peygambere de itaat ediniz. Ve lü emri mümkün ve sizden olan ülül emre de itaat ediniz. Tabi ülül emri denilen İslam yöneticisi İslam'a göre ülkeyi yöneten kişi anlamında. Onun İslam'a uygun emirlerine de itaat ediniz. Bu komutan olur, devlet başkanı olur. Efendim İslam toplumunda İslam'a uygun olarak ortaya konan bir emre veya yasağa müminin uyması da istenmiş. Ülül emre itaat şeklinde ifade ediliyor bu. Şimdi dolayısıyla sünneti uyulması gereken bir kural olarak biz kabul edersek Kur'an-ı Kerim'le bütünleştiren o peygamberin emirleri, yasakları, uygulamaları tabii ki bize İslam'ı nasıl yaşayacağımızı gösterir. Nitekim hanımların da adetli günlerinde Ramazan'a rastlarsa oruçla ilgili, namazla alakalı uygulamalar ne olacak? Bununla ilgili mesela bir hadis-i şerife bakalım. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından bir hayli sonra ki günlerde Muaze isminde bir kadın Hazreti Ayşe'ye gelmiş. Hazreti Ayşe'ye demiş, biz kadınlar Ramazan günü olunca oruç tutmuyoruz, namaz kılmıyoruz. Orucu kaza ediyoruz, namazı kaza etmiyoruz. Niye etmiyoruz demiş. Namazı niye kaza etmiyoruz? Soru böyle. Tutmadığımız oruçları kaza ediyoruz, namazın için kaza etmiyoruz. Namaz daha faziletli değil mi demiş Hazreti Ayşe'ye. Soru bu şekilde. Hazreti Ayşe kızmış bu kadının, Muazze'nin sorduğu soruyu, soruya karşı. Fekalet şöyle demiş. E harriyetün enti. Sen de haruriyeden mi oldun yoksa? Haruriye harici anlamında. O dönemlerde Haruriye kasabası veya köy diye bir yer varmış. Oradan harici grubu, aşırı İslam'ı yoruma tabi tutan, işte büyük günah işleyen kafirdir, katli vaciptir falan diye mahkeme şeyine de gerek görmeden günah işlediğini gördükleri kişiyi infaz etmeye falan başlayan aşırı bir grup var. Harici deniyor bunlara. Haruriye de deniyor. Haruriye kasabasından çıktıkları için. Dolayısıyla Hazreti Ayşe, sen de Haruriye'ye mi dahil oldun yoksa onların görüşleri etkisi altında mı kaldın diye sormuş Muaziye. Kultu lestü bi Haruriye. Ben dedim ki diyor Muaziye, hayır bir Haruriye'den falan değilim. Yani haricilerden değilim. Velakinni eselü. Fakat soruyorum, öğrenmek istiyorum demiş. Bunu Hazreti Ayşe cevap veriyor. Kalet. Kâne yusîbuna derke, biz de Peygamber Efendimiz zamanında bununla karşılaşıyorduk. Yani Ramazan gününde adet oluyorduk. Dolayısıyla fenü ümeru bi kadâ-i sâmi ve lâ nü ümeru bi kadâ-i salâti. Orucu kaza etmekle emrolunuyorduk. Namazı kaza etmekle emrolunmuyorduk. Peygamber Efendimiz sadece orucu kaza etmeniz yeterlidir diyor ve namazı kaza etmekle emrolunmuyorduk diyor Muaziye Hazreti Ayşe validemiz. Bu hadis-i şerif mesela Müslim Hayz 15 no'lu. Kardeşlerimiz not alıp oralardan, şerhlerden de bunu inceleyebilirler. Ondan sonra Buhari Hayz 20 mesela. Buhari Hayz 20 no'lu hadis. Müslim Hayz 15. Tirmizi Tahare 97 numaralı hadis olarak. Kütüb-i site kaynaklarının 3 tanesi bu hadis-i şerifi tespit etmiş. Şimdi mesela yine Fatıma binti Ebu Hubeyş var. Peygamber Efendimiz'e hanımlarla ilgili çok soru soran sahabe kadınlarından. O Allah Resulüne, ya Resulallah, adetli günlerde namazımızın durumu ne olacak diye sormuş. O günlerde namazı ne yapacağız? Allah Resulü de'i salateki eyyami ekraiki buyurmuş ona mesela. De'i salateki. Ey Fatıma, namazını eyyam ekra'yı kuru günlerinde, yani adetli olduğun günlerde namazı terk et. De'i ütriki manasında. Namazı terk et, kılma. Daha sonra kaza et yok. Tamamen terk et, kılmana gerek yok. Bu size ve hanımlara verilen bir ruhsattır, kolaylıktır buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselam. Mesela bu da Buhari Hayz 19 numaralı hadis. Daha doğrusu Buhari ve Müslim'in Kitab-ül Hayz diye başlıkları var. Orada birçok hadisleri arayan kardeşlerimiz bazen bilgisayardan da buna ulaşabiliyorlar, internetten. Dolayısıyla bu bölümü okuyuverseler, hanımların o günlerdeki durumları ile ilgili sahabe döneminde neler olmuş, Peygamber Efendimiz'den neleri sormuşlar, hangi cevapları almışlar, bunları bir arada topluca görme imkanı var. Malum Buhari'nin şerhi de var, Müslim'in şerhi de var, rahmetli Davudoğlu'nun şerh ettiği 10-12 ciltlik. Orada o Hayz kısmı açılıverse neler neler, bu hadislerle ilgili olanlar, ilgili ayetler bir araya getirilmiş, incelenmiş o günkü alimler tarafından ve bunlar Türkçe'ye de tercüme edilerek kazandırılmış durumda. Yani artık televizyondan o şöyle söyledi, bu söyledi derken hemen aslında önümüzdeki bilgisayardan, internetten Diyanet işlerinin diyelim hazırladığı, Diyanet Vakfı'nın hazırlattığı İslam Ansiklopedisi. Hemen Hayz maddesine, ki şeyde internetten de giriliyor bugün. H harfinden Hayz şeyine giriyorsunuz. Orada bilimsel olarak o maddeyi görüyorsunuz mesela. Şamil İslam Ansiklopedisi hakeza Hayz maddesine girilse orada hemen ilgili hadisler, şeyler yayına görülür. Yani bunlar evimizin içine kütüphane olarak girmiş durumda artık. Bilgisayardan bunlara rahat ulaşabiliyoruz. Hatta cebimizdeki telefondan, cep telefonundan bile Google'den bunu girdiğimiz zaman hemen sayfa önümüze çıkıyor. Bunlar iyice kolaylaştı yani. Şimdi hemen kardeşlerimiz telefonlarını açsalar, biraz sonra bu verdiğim numaralarda muhadislere ulaşsalar, bunları geniş olarak görebilirler. Yani ilim artık herkesin rahat ulaşabileceği duruma getirildi. O öyle dedi, bu böyle dedi yerine, yüzyıllarca gelen ortak noktaların bulunduğu, İslam alimlerin tespit edildiği konuları uzun boylu tartışmanın anlamı yok. Efendim hanımlar, o günlerde diyelim her Ramazan'da olabilir hanımefendinin 5 gün 6 gün orucu eksik kaldı. Hatta Kadir gecesine rastladı diyelim mesela. Kadir gecesinde hanımefendi adetli olduğu için o geceyi namaz kılarak, ibadet yaparak, diyelen dua serbestliği var malum. Dilediği kadar dualarını yapar. Cenab-ı Hak tefekkür eder, tezekkür eder, zikreder, tesbihatını çeker. Bunda şüphe yok. Abdest de gerektirmiyor malum onlar. Gerektiğinde abdestsiz de yapılabiliyor ama abdestli olması tabii ki daha faziletli. Şimdi dolayısıyla bu kardeşimiz daha sonra 5 gün eksik kalan orucunu Ramazan dışında tutmasını Cenab-ı Hak bildiriyor. Sayısınca diyor. Önemli olan 30 güne tamamlamaksa Ramazan'ı. Biz 25 gününü Ramazan'da tutmuşuz. 5 gün eksikliğimiz var adette olduğumuz günlerde. 5 günü de Ramazan dışında tutuyoruz. Dolayısıyla 30'a tamamladık. Cenab-ı Hakk'ın dilediği, istediği bu. Yani velitükmün iddete, yani süreyi, miktarı tamamlamayı Cenab-ı Hak istemektedir buyuruyor. Yuridullahu. 30 güne tamamladık ama Ramazan ayında, ama Ramazan dışında. Ramazan dışında tamamlamamızı yine Yüce Allah istiyor. Ruhsat vermiş hanımefendilere. O zaman efendim 5 gün eksik kaldı. Hele Kadir gecesini de ben değerlendiremedim. O gün oruç da tutamadım. Ben diğer tutanlara göre çok büyük eksiklik içindeyim diyemez bir hanımefendi. Neden diyemez? Çünkü Ramazan dışında tutulmasına ruhsat veren de Yüce Allah. Hanımların Ramazan ayındaki ibadetleri bu anlamda eksikli düşünülemez. O gün tutamadıkları oruçları daha sonra tamamlarlar. Dolayısıyla kılamadıkları namazlardan dolayı sorumlu olmadığı gibi sevap eksikliğini olduğunu da düşünmek doğru değil. Çünkü bu ruhsatı ona veren Yüce Allah'tır, peygamberidir. Onların verdiği ruhsatlar da bir anlam ifade eder. Bu ruhsat da değil, bir hüküm aslında. Yani öyle de ruhsatta çünkü azimet vardı. Bunda azimet de yok. Yani dilerse namaz kılar, dilerse kılmaz değil. Namaz o günlerde kılmıyorlar. Uygulama böyle. Peygamber Efendimiz öyle bildirmiş. Fatıma bin Ebu Ubeyşe, de'i salatike eyyame kıybır. Emir sigasıyla. De'i salateki eyyame ekraiki. Kuru günlerinde, adetli günlerde ya Fatıma namazını terk et demiş Peygamberimiz. Namaz kılmana gerek yok. Sevap eksik olacak mı? Peygamberin emrine uyuyor. İslam'ın emrine uyarak hanımefendi o hüküme göre amel ediyor. Dolayısıyla ona uyması yine bir ecir kaynağıdır. Nitekim mesela haçta da oldu. Hazreti Ayşe validemiz malum veda haccında ve 1100 kadar hanımların olduğu rivayet edilir veda haccına katılan hanımefendiler. Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimizin yaptığı hac gibi bir rivayete kıran haccı şeklinde önce ihrama girerek girdiler zaten Medine-i Münevver'den çıkarken. İhramlara geldiler, Mekke-i Mükerreme kenarında çadırlar kurulduğu sırada Hazreti Ayşe validemiz, tabi Peygamberimiz umre yapıyor, diğer sahabeler falan. Bu arada Hazreti Ayşe adet görüyor. Belki yol yorgunluğundan öne alınmış da olabilir. Rahatsızlanmış ve çadırda ağlamaya başlamış. Tabi umreye niyetlenir ki umre yapacak, arkasında hac da yapacak. Ya kıran haccı ya temettü haccı olacak. Umreyle birlikte hac. Niyeti böyle Hazreti Ayşe'nin. Fakat adetli olduğu için umreyi yapamıyor tabii ki. Umrede çünkü tavaf var. Kabe-i Muazzama'ya girip tavaf yapma durumu olmayacağını bildiği için ağlıyormuş çadırda. Peygamberimiz neye ağlıyorsun ya Ayşe? Ya işte böyle böyle demiş. Ben herkes umre yapıyor diğer hanımlar. Ben de umre yapacaktım ama adet hali meydana geldi. İbadetim eksik kalacak. Allah'ın Resulü ya Ayşe ağlamayı bırak bir defa demiş. Bu Adem kızlarına Cenab-ı Hakk'ın verdiği normal bir haldir. Senin demiş eksiğin falan olmayacak. Yalnız Kabe-i Muazzama'yı tavafı demiş, farz tavafı haçta temizlendiğin zaman boy abdesti alınca yapacaksın. Onun dışındaki bütün haç menasikini beraber yapacağız demiş Peygamberimiz. Dolayısıyla birlikte Arafat'a çıkmışlar, Müzdelife'ye gidilmiş, şeytan taşlamaları olmuş. En son Kabe-i Muazzama'yı bayramın ikinci veya üçüncü günü olması lazım. Hazreti Ayşe validemiz boy abdestini almış. Ondan sonra farz tavafı da yapmış. Hac bitmiş. Ama umre eksik kalmış. Haçtan önceki yapmayı düşündüğü umre eksik kalmış. Gelmiş ya Resulallah demiş. Diğer hanımlar demiş. İki ibadet yaptılar. Hem umre yaptılar hem hac yaptılar. Ben tek ibadetle kaldım. Kendimi eksikli hissediyorum demiş. İbadetimi eksik hissediyorum. Peygamber ya Ayşe senin eksikliğin yok demiş. Cenab-ı Hakk'ın hanımlara verdiği normal haldir bu. Bir imkandır, ruhsattır. Herkes demiş sıcağın altında umre yaparken sen çadırda istirahat ettin, aynı sevabı aldın demiş. Senin eksiğin falan yok. Hazreti Ayşe ya Resulallah demiş şimdi Medine'ye dönünce bu hanımlar bana takılırlar demiş. Biz iki ibadet yaptık. Hem umre yaptık hem hac. Ayşe tek ibadet yaptı derler. Bana takılırlar. Müsaade edersen ben bu eksikliği gidermek istiyorum demiş. Peygamberimiz ısrar etmesi üzerine Hazreti Ayşe'nin gerek yok ama demiş madem illa arzu ediyorsun o zaman çağırın bana demiş Abdurrahman bin Ebi Bekir'i ağabeyesini Hazreti Ayşe'nin çağırmışlar. Kız kardeşini demiş devenin terkesine bindir Tenim'e götür demiş 6-7-8 kilometre Mekke merkezine. Tenim denen yer var en yakın harem sınırı oluyor orası. Orada ihrama girsin umre niyetiyle umresini yapsın. Malum umrenin bir Kabe-i Muazzama'yı tavaf var. Bir de Safa ile Merve'si sahi var. O kadar. Yani ihrama girip bunları yaptığınız zaman ki bir iki saatin içinde olabiliyor bunlar. Hazreti Ayşe bunları yapmış. Ondan sonra peygamber bulunduğu çadıra gelmiş mesela. O da ısrar üzerine. Yani peygamberimiz gerek yok ya Ayşe dediği halde Hazreti Ayşe ısrar edince yani bu eksikliği ille tamamlamak istiyorum deyince Peygamberimiz ona peki tenimden ihrama gir ilave eksik kaldığını düşündüğün umreyi yap demiş. Yani yapmasa Hazreti Ayşe hiç ilgilenmese aslında ibadeti tamam olacak. Niyetine göre de sevabını alacak ya da almış durumda. Yani buna benzer hanım kardeşlerimizin çok şartları zorlayarak aman bizim eksik kalıyor ibadetimiz Ramazan ayındaki oruç başka günlere kalıyor. Ya da kılamadığımız namazlar sebebiyle 5 gün 6 gün eksik namazımız oluyor Ramazan günü. Hele Kadir gecesine rastladı. O geceyi değerlendiremedim diye üzülmesine gerek kalmıyor. Cenab-ı Hak bir sistem kurmuş, bir düzen meydana gelmiş, getirilmiş kainatı evrende, dünya gezegeninde. Adem oğulları, Adem kızları kendi hallerine göre yaşamlarını sürdürüyorlar. Hazreti Ayşe'nin bu mesela veda hacıyla ilgili olan konusu da Buhari, Hayz 7-8 nolu hadisler. İdeyn iki bayram anlamında 20 nolu hadis. Hac bahsinin 98 nolu hadisi olarak nakledilmiş. Yine İbn-i Mace Menasik 36 nolu hadis olarak da rivayet edilmiş. Oralarda uzunca Hazreti Ayşe'nin bu durumları anlatılır. Başka bir kardeşimiz hocam diyor ilaç iğne ve aşı gibi ilaç almalar orucu bozar mı diye. İğne vurulmak orucu bozar mı diye sormuş. Veya aşılanmak. Şimdi orucu bozan halleri biliyoruz tabii ki. Yeme içme yoluyla. Ağızdan midemize gidecek şekilde. Hele gıda değeri olan bir şeyi biz yutarsak, ağız yoluyla alırsak, sıvı olursa veya katı da olsa, gıda değeri olan bir şeyi aldığımız zaman oruç bozulur. Bu belli. Şimdi dolayısıyla biz ilaç türü bir şeyi, bu tablet olur, şurup olabilir, efendim bitkisel bir şey olabilir. Bunu ilaç niyetiyle de olsa ağzımızdan midemize gidecek şey aldığımız zaman oruç bozulur. Tabi bunu almak zorundaysak hastalık sebebiyle diyelim tansiyon hapı alacağız mesela. Almadığımız zaman tansiyonumuz 16-17'ye yükseliyor. Bunu hissediyoruz. Tabii ki alacağız. O zaman orucumuz kaza ederiz. Kefaret gerekmez malum. Biz bir sebebe dayanarak zaruret sebebiyle hastalığımız yüzünden bunu alıyoruz. İlla almayalım, orucu tamamlayalım deme şeyimiz yok. Hastalık artacağı için. Fakat böyle değil de iğne vurulma ya da aşı vurulma ağızdan alınmıyor dikkat edilse. Adeleye vuruluyor veya damara zerk ediliyor mesela. Acaba bu orucu bozar mı? Bozmaz mı? Konusu tartışılmış. Yani sadece ağız yoluyla alınanlar mı orucu bozar? Ağız yolu dışında bir takım yaralara sürülen merhemler diyelim, ilaçlar, tentür diyordu, krem mesela, yahut bir takım krem türü ilaçlar sürüldüğü zaman, yüzümüze sürülen krem türü şeyler yazın falan, güneşe karşı mesela güneş kremi sürmek orucu etkiler mi etkilemez mi konusunda bu da tartışılmış İslam alimleri tarafından. Dolayısıyla bu iğne vurulması konusu Ebu Hanife'ye göre eğer iğne vurulduğu zaman vücudun dışından verilen bir ilaç karın boşluğuna kadar ulaşıyorsa Ebu Hanife'ye göre orucu bozar demiş İmam-ı Azam. Ki iğne vurulduğu zaman bu iğne ile verilen sıvı, ilaç karın boşluğuna ulaşıyor, bedene yayılıyorsa, bedenin iç kısımlarına ulaşıyorsa İmam-ı Azam orucu bozar demiş. Fakat İmam-ı'nin eğer bu ağız yoluyla alınan türden değilse vücudun dışından yaralara sürülen ilaçlar vücut tarafından emilse bile bu emilme mesamat yoluyla olur demişler. Yani deriye nüfuz etmek yoluyla olur. Bu yeme içme hükmünde değildir demiş. Ağız yoluyla mideye giden, oradan vücuda yayılan gıda hükmünde değildir. Ağız ve burun dışında vücudun dışına sürülerek veya iğne vurularak verilen ilaç ağızdan alınan ilaç hükmünde değildir kanaatine varmış iki imam, Ebu Yusuf ile İmam Muhammed. Ve orucu bozmayacağı kanaatine varmış. Yani Osmanlı uleması da Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ebu Hanife'nin değil Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'in görüşüyle, imamenin görüşüyle amel ederek iğnenin orucu bozmayacağı kanaatine varmışlar. Fakat günümüze geldiğimiz zaman iğnenin de çok çeşitleri meydana geldi. Mesela serum diyelim. Serum da iğneye veriyor dikkat edilirse. Damara zerk edilen diyelim kan nakli mesela. Nasıl veriliyor? Damara kan veriliyor. Yarım litre kan veriliyor mesela. Oruçlu kişiye kan verildiğini düşünelim. Vücuduna mide yoluyla, ağız yoluyla alacağı gıdadan çok daha fazla gıda veriliyor. Ve günlerce bir kimse serumla yaşatılıyor. Hiçbir şey yemeden içmeden. Oruca niyetlense, oruçluyken serumu alsa, su ihtiyacında serum gideriyor, yemek ihtiyacında gideriyor. Öyleyse serumun orucu bozmadığını biz söyleyemeyiz. Veya kan naklinin, damara zerk edilen ilaçların, vücuda yayılan bu gibi ilaçların orucu bozmadığını söyleyemeyiz. Ancak gıda değeri olmayan, özellikle mesela diyelim ağrı kesici nitelikteki bir iğnenin, romatizmal iğnenin diyelim, ona benzer hiç gıda değeri olmayan iğnenin ve aşı gibi aşı yaptırmanın orucu bozmadığını söyleyebiliyoruz. Yani günümüzde Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'in iğne orucu bozmaz demelerine bir sınır getirmek gerekiyor. İğnenin de demek ki orucu bozan mesela vitamin iğnesi diyelim. Vitamin iğnesi. Gıda veriyor tamamen vücuda. Orucu bozar. Ama ağrı kesici bir iğne diyelim diş çektireceğiz ve diş çekildiği zaman olabilecek kan da yutulmazsa oruç bozulmaz diyoruz mesela. Ama dişin çekilebilmesi için önce oraya uyuşturucu bir iğne yapılması gerekiyor bilindiği gibi. Aşırı derecede diş çekilirken ağrı sancı yapmaması için, hastanın dayanabilmesi için oraya lokal anestezi uygulanarak, bir uyuşturucu iğne vurularak yani uyuşturuluyor ve siz dişin çekildiğini hissetmiyorsunuz. Buna ihtiyaç var. Orucu bozar mı? Biz bozmaz diyoruz. Neden? Sadece lokal olarak oradaki sinirleri uyuşturan uyuşturucu bir madde oraya zerk edildi iğne yoluyla. O kadar. Vücudun karın boşluğuna, mideye ulaşan bir gıda değeri olan herhangi bir iğne ürünü de yok orta yerde. Yani buna benzer hulasa günümüzdeki iğne vurulmayı da bir ölçüye bağlamak, düzene sokmak ve gruplandırmak gerekiyor. Ve bu gruplandığın içinde de serum orucu bozar diyoruz. Vitamin iğneleri orucu bozar. Kan iğneleri orucu bozar. Ve kan nakli dediğimiz hastaya verilen, ilave edilen damara verilen kan orucu bozar. Zaten bu gibi kardeşlerimizin oruç tutmama hakkı var bildiğimiz gibi. Yani orucu kazaya bırakır böyle bir kardeşimiz. Zaten ben İmam-ı Azam'a göre amel edeceğim diyen kişi her türlü yine vücuda ilacı zerk ettiği için, vücuda yayıldığı için ilaç Ebu Hanife göre oruç bozulur da. Fakat imamın ağız ve burun dışındaki vücuda yayılan, başka yollardan yayılan ilacın yeme içme hükmünde olmadığını, hani fekülü veşre bu ayet-i kerimede yiyiniz içiniz. Yeme içme nasıl olur? Ağızdan burundan olur. Ağızdan olur yani. Ağız yoluyla olur, mideye gitmek yoluyla olur yani. Vücuda yayılma oradan olur. Ayet-i kerimeler böyle. Hadis-i şerifler de bunu ifade ediyor. Bunlar sonradan çıkmış tabii. İğne, aşı, yaralara sürülen ilaçlar, efendim krem sürülmeler falan. Daha sonradan tartışılan konular. Peygamberimiz zamanında tartışılmamış bunlar. Çünkü yok. İğne yoluyla vücuda ilaç zerk etmek Peygamberimiz zamanında yok. Olsaydı bununla ilgili hadiste varit olurdu. Bu yüzden müçtehitler onu tartışıyorlar. Acaba yeme içme hükmünde midir değil midir diye. Ve farklı sonuç ortaya çıkabiliyor. Hulâsa günümüzdeki iğne ve aşı vurulmalarını da bu şekilde değerlendirmek imkanı söz konusu. Bir de oruçlu için özellikle müstahap olan konular müzakere edilebiliyor. Günümüze özellikle bizde sorulan sorulardan. Mesela sahur yapmak. Allah Resulü sahur yapın, bunda bereket vardır buyurmuş mesela. Ondan sonra sahur yemeğiyle oruca, kaylule ile teheccüd namazına güç kazanın buyurmuş hadis-i şerifte. Yani sahur yemeni Peygamberimiz tavsiye ediyor. Neden? Oruca güç kazanın. Başka bir konu, eğer sahur yemeği sahura kalkarsak bir defa o formül bir kalkmadır. Bunu ifade edelim. Seher vakti dediğimiz. Çok değerli bir zamanda oluyor o kalkma. Sabah namazından önce kalkmalısınız ki oruçtan önce, imsaktan önce bir şeyler yiyesiniz, içesiniz. O da seher vaktini içeriyor. Seher vakti de vel müstafmine bile sahar ayet-i kerimesinde seherlerde istiğfar edenler övülüyor Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Yani gecenin son üçte bir veya son altıda bir iki görüş var. En değerli vakit olarak kabul ediliyor. Seher vakti. Hele kalkınca sahura iki rekatçık da teheccüd namazı kılıversek ki Peygamberimize farz hükmünde feteheccet bihine afletellek buyurulmuş. İşte makam Mahmud'a kavuşmak ümidiyle ey Habibim sana ait olmak üzere teheccüd namazı kıl buyuruyor Cenab-ı Hak. En az iki rekat. Peygamberimiz ümmetine tavsiye ediyor bunu ama emir değil tabii ki yani. Kılmayana bir vebal yok teheccüd namazın. Ama hazır Ramazan'da kalkmışken, sahura kalkmışken hemen abdest alarak iki rekat bir teheccüd namazı kılıvermek niye ihmal edilsin? Hazır kalkmış durumdayız. En değerli bir vakitteyiz. Ve o vakti değerlendirmek için en güzel yapılacak olan dua hali de namaz halidir. O da teheccüd namazıdır. O vaktin kılınması en uygulan namazı. Bu sebeple sahura kalkan kardeşlerimize biz en az iki rekat olmak üzere abdest alıp iki rekatçık namaz kılıvermeleri o vakti değerlendirmek için en güzel ibadeti ifade eder. Bu fırsatı kaçırmama gerekir. Yine hadis-i şerifte iftarı acele ediniz. Böyle mesela. İftarı acele, sahura geciktirmede hayır vardır buyurmuş Peygamberimiz. Bunda hayır vardır. Yani iftarı geciktirmede hayır yok buyuruyor. Bir iki saat geç iftar yapayım. Onda hayır olmaz. Neden? Orucu bir defa bizim uzatma hakkımız da yok. Oruç bitmiş güneş batınca. Ondan sonra sanki oruçluymuşuz gibi devam etmenin mantığı yok. Bize zarar olur. Bunda hayır yok buyurulmuş. Sahuru geciktirme, sahuru akşamdan yiyip yatayım mesela. Ona çevirirsiniz işi. O problemli. Yani bir defa yemek yediğimiz zaman hemen yatılması zaten tavsiye edilmiyor. Yani en az 2-3 saat geçmeli ki diyorlar. Bunu sağlık uzmanları söylüyor. Yemek yer yemez istirahata çekilme, yatmak zaten tasvip edilmiyor tıp bakımından da. Yani en az 2-3 saat, 4 saat geçmeli ki mide hazmını tamamlasın ve rahat uykuya varabilelim görüşü var. Bu sebeple akşam iftar edildiği zaman yatsı namazı var, teravih namazı var, birçok yani zaman kazanma var. Sahurda da sahuru geç bırakarak bir de oruç süresini kısaltma söz konusu. Yani akşamdan ya yiyerek biz bir şeyler sahuru akşamdan yapalım. Sabah namazı ezanlar okunca kalkarız dersek mesela bu problemli bir sahur olur. Sahur dediğimiz zaman onu sabah kalkarak yapmamız asıldır. Yoksa yatarken yemek akıllıca bir iş olmaz. Tıp bakımından uygun düşmez. Hemen yemek yiyeceğiz ve uykuya çekileceğiz. Makbul bir yemek olmaz. Bize fayda yerine zarar getirecek bir iş yapmış olabiliriz. Yine Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'te iftar ederken şöyle bir dua yapılmasını tavsiye ediyorlar. Allahümme leke sumtu ve ala rızkike eftartu ve aleyke tevekkeltu fetekabbel minni fagfirli inneke ente semir alim şeklinde. Ebu Davud Sam 22 oğlu hadis olarak nakledilmiş. Ey Allah'ım sumtu. Şu anda orucu açtım. Senin için. Ey Allah'ım senin için oruç tuttum. Senin rızkınla verdiğin rızıkla iftar ettim şu anda. Ve aleyke tevekkeltü ve sana tevekkül ettim. Sana güvendim, dayandım ya Rabbi. Fetekabbel minni orucumu kabul eyle. Fagfirli beni mağfiret eyle. İnneke ente semurayim. Şüphesiz sen, evet sen her şeyi işitmektesin ve bilmektesin. Duasını Peygamber Efendimizin iftar açarak yaptığı nakledilir. Bunu Türkçe olarak hatırlayarak ya Rabbi senin verdiğin rızıkla yani orucu senin rızan için tuttum. Senin verdiğin rızıkla ya Rabbi şu anda iftarımı yapıyorum. Ne olur ya Rabbi beni mağfiret et. Şu anda sen zaten beni görüyorsun, biliyorsun, her şeyi işitiyorsun ya Rabbi diye. Türkçe olarak bunu düşünerek yapsak daha tabii daha makbul ve daha güzel olabilir. Efendim burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalınız.